Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı, bugün Özlem Sökmen ile beraberim. Kariyerinde insan kaynakları konusunda derinleşen sevgili Özlem, bugün bu deneyiminden edindiği gözlemlerini ve bilgi birikimini yüksek yaşam enerjisi ve mizahi yaklaşımıyla sentezleyerek aktarmakta, hem kurumlara hem de gelecek nesillerin iş yaşamını anlamlandırmasında destek olmakta. Dijital içerik tasarımcısı, köşe yazarı, sokak hayvanları fanı, eğitmen, maraton koşucusu, anne ve iflah olmaz bir iyimser olan Özlem'in en büyük tutkusu, İnsan denilen varlığın nasıl çalıştığını anlamak. Kendine en çok dert edindiği konu eğitim ve istihdamda fırsat eşitsizliği ve de en çok kafa yorduğu konu ise sosyal fayda sağlayabilmek. Bu bağlamda 2018'de kariyer hayatına kendi firması Personal Best ile devam etme kararı alan Özlem, eğitimlerinde profesyonel zeka, kişisel imaj, algı yönetimi ve iletişimin kariyer üzerine olan etkisini anlatmakta. Özlem'le sohbetimizde hayat amacımızı bulmamıza, değerlerimizin bu yoldaki rolüne, tutku ve hobi arasındaki farka dair sohbet ettik. Özlem'in çalışmaları hakkında bilgi edinmek için personalbest.com.tr'yi inceleyebilirsiniz. Özlem'cim hoş geldin.
Hoş bulduk Eda, nasılsın?
Çok iyiyim valla. Seni yani sizlerle böyle sohbet ettikçe daha mutlu oluyorum. İçim gönlüm açılıyor. Tutkuyla işini yapan insanlarla bir araya gelmek büyük keyif.
Ay teşekkürler, ne güzel. Uzaktan öyle görünüyorsa.
Seninki hele bayağı öyle gözüküyor. Yani izlemeyenleri Özlem'i sosyal medyada izlemelerini gönülden tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok renkli, çok keyifli, çok sevgi dolu bir yaşamı var. Koşusundan hayvanlarına kadar yani sadece eğitimleri ve içerikleri değil, kendi özel hayatı ve yaşam algısını da çok net ve keyifle sunan bir arkadaşımız. O yüzden ben çok keyif alıyorum senin yaşamını izlemekten.
Ne güzel, tamam.
Şimdi tatlım, yani Özlem arkadaşlar benim kolejden arkadaşım. Yani çocukluktan itibaren gelen bir dostumuz, bir arkadaşlığımız var. Seneler sonra yollar yine kesişiyor. Bu yaşamın güzelliği o şekilde. Ve yollarımız kesiştiğinde o sıralarda kurumsal bir yaşamın içerisinde insan kaynaklarında çalıştığın bir dönemdeydin. Ve yine onun akabinde kendi kalbinin içindeki sesi dinleyerek bir şekilde dokunma, verme ve belki de senin geçtiğin yollardan insanların daha hızlı, daha keyifli geçebilmelerini sağlama niyetiyle içinden gelenleri sözlendirmeye karar verdin.
Doğru, doğru. Aynen öyle oldu hakikaten.
Evet ve bana şimdi seni tanıtmadan önce de okuduğum yazıda da olduğu gibi en büyük tutkularından birinin de insan denilen varlığın nasıl çalıştığını anlamak olduğunu ifade ediyorsun. Kaldı ki bu benim için de öyle, yaptığım işin sebebiyeti de o. Yani genel merak konum hayatı anlamlandırmak ve bu insan denen varlık buraya ne için gelmiş, ne yapmak için gelmiş, nasıl bir yaşama peki demişiz ve nasıl yaşamalıyız konularını araştırmak. Sence bu hayata ne için gelmiş olabiliriz Özlem?
Ya valla Eda, bu aralar o kadar çok bu soru karşıma çıkıyor ki. Yani bu soru olarak karşıma çıkmıyor ama mesela işte ne zaman öğrencilerle bir eğitim yapsak, ne zaman kendi aramızda arkadaşlarımızla bir sohbet etsek, hani konu bir şekilde buraya varıyor. Hani öğrencilerle şey aşamasından varıyor böyle. Ya acaba biz hani doğru bölümü seçiyor muyuz? Hani o çünkü dünyanın en önemli kararı gibi geliyor. Tamam, üniversitede seçeceğimiz bölüm zannediyoruz ki hani bizi öyle hayatımızın sonuna kadar götürecek. Ya da işte ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Bu sefer diyoruz ki yani gerçekten doğru mesleği, doğru işi mi seçtik falan. Ya da işte biraz kariyer hayatının içerisinde ilerliyoruz ve acayip böyle kendimizi oraya ait hissetmiyorsak acaba yanlış mı yaptık ve acaba kulvar değiştirmek için çok geç mi? Yani son zamanlarda bu konuyu o kadar çok konuştuk ve içindeyiz ki seninle de bu konuyu şu an bu podcast'te konuşuyor olmak aslında teşekkür ediyorum yani beni mutlu ediyor çünkü birçok insana da ayna tutabilecek de inşallah bir sohbet olsun bu. Çok hoşuma gidiyor. Daha önce bir hikaye okumuştum. Bu Nobel ödüllerine adını veren Alfred Nobel'in bir hikayesi. Bilmiyorum okumuş muydun onu daha önce Eda'cığım? Bu Alfred Nobel aslında babadan zengin ve baba mesleğini devam ettiriyor vakti zamanında. Ve baba mesleği de maalesef silah üretimi. Yani insanların aslında hani hayatını kaybetmesine sebep olabilecek bir şeyle servetlerini yapıyorlar. Ondan sonra bir gün Alfred Nobel'in kardeşi ölüyor. Ve gazeteye aslında Alfred Nobel ölmüş gibi yanlışlık oluyor ve Alfred Nobel ölmüş gibi sanki bir haber basıyorlar. Ve Alfred Nobel hani sabah uyanıyor ve hani gazeteyi açıyor ve kendi ölüm haberini okuyor. Ama biraz açıkçası can sıkıcı bir şekilde bu haberi koymuşlar oraya. Yani şunu diyorlar, aslında ürettikleri ve yaptığı ve sattığıyla bir sürü insanın aslında ölmesine sebep olan kişi de nihayet öldü gibi bir şey. Ve böyle aslında çok üzülüyor. Böyle bir kendine geliyor ve diyor ki gerçekten bu mudur ya? Yani ben bugün gerçekten ölmüş olsam bu mudur yani benim için arkamdan konuşulacak? Ve kendisi de orada böyle bir iç muhasebe yapıyor. Ve ondan sonradır ki yolunu değiştiriyor. İnanılmaz böyle hayır işleri, efendim vakıflar kuruluyor, böyle ihtiyacı olan insanlar için falan peşmeken. İşte ondan sonra da bu hani Nobel'e adının verilmesine sebep olan bir yola giriyor. Şimdi böyle bir hikaye. Dolayısıyla hani hakikaten hepimiz bu anları belki yaşıyoruz işte bir takım seçimlerimizle. Ama söylediğin sorunun %100 kendim için cevabı olmamakla beraber hani gerçekten ben niye geldim ya bu hayata dediğimde var yani birkaç tane bir şey söyleyebilirim ama değişen de bir şey bence bu hayat amacı zaman içerisinde. Ama herkesin gerçekten kendine sorması gereken bir soru. Çünkü bu soru bence bizim hayatımızı anlamlandırmak ya da hani daha ortalama bir hayat yaşamak arasındaki herhalde farkı biraz ortaya koyuyor.
Ben bu hikayeyi senden daha önce dinlemiştim. Doğru söylüyorsun bir konuşmalarından birinde ve o zaman da bana çok dokunmuştu. Aslında ne kadar büyük bir şans ki, keşke yani hepimiz eminim benim gibi merak edenler vardır. Öldükten sonra acaba kimler özleyecek, kimler özlemeyecek, kimler benim arkamdan ne diyecek diye. Yani kendisinin bunu görme, duyma ihtimali olmuş olması inanılmaz bir şey ve ardından da tamam böyle geldi böyle gider de deyip yoluna devam edip öfkelenip o kurban psikolojisine de kalabilirdi. Ve fakat yolunu dönüştürme ve bambaşka bir yola gitme tercihini kullanmış yaşamda. Ve dediğin gibi her an hayatımızda bu olanaklar yaşam tarafından istesek de istemesek de sunuluyor. Hani benim hikayemde hastalandım, kanser oldum. Genelde sağlıkla çok yoğun sınanabiliyoruz. Ya da ileri yaşlarda sınanabiliyoruz. Ama evet, defalarca kendimize sormamız gereken bir soru her değişik yaşta, her değişik dönemde bu hayata ne için geldik diye. Peki bu insan kaynakları kariyerinden tecrüben ışığında baktığımızda insanların doğru hedeflerle, donatıları ile eşleşen iş kollarında kendini gerçekleştirmelerine vesile olma imkanı edindin bir şekilde, kendilerini gerçekleştirmelerine sebep oldun. Hayatta ve kariyerde sadece istemek sence yeterli mi? Ben bunu olmak istiyorum, şunu olmak istiyorum dememiz yeterli mi? Yoksa evren farklı şekilde mi işliyor sence?
Ya çok göbeğinden böyle güzel bir soru bence Eda bu. Hakikaten öyle. Çünkü hani ya Secret diye bir kitap vardı ya eskiden böyle hani evrene gönderdim ben niyetimi ve bekliyorum falan diye böyle hani hakikaten öyle bir dünya yok. Yani benim için hiç olmadı. Hep ben kendimden yani doğal olarak yola çıkarak bunun cevabını verebilirim. Ya çok inandığım bir cümle var. Emeksiz yemek olmaz. Ben bunu söylüyorum. Dolayısıyla biz evet hayal kuruyoruz. Küçüklükten başlayalım. Bence hayaller kuruyoruz. Yapmak istediğimiz bir takım şeyler oluyor. Ve fakat o yolu o kadar istemeyebiliyoruz. Yani o hayali seviyoruz. O sonuçtaki o görüntüyü ya da fotoğrafı seviyoruz. Ama o yolu, o yoldaki dikenleri, oradaki o çabayı bazen belki de istemeyebiliyoruz. Bana öyle geliyor açıkçası. Hatta şöyle bir tane olay yaşandı geçenlerde. Bizim böyle bir sosyal sorumluluk projesindeki, eğitimdeki öğrencilerden birisiyle. ODTÜ öğrencisi ve matematik öğrencisi bitirmek üzere artık hani 4. sınıfta ve dedi ki Özlem hocam dedi ben hani bu kadar okudum ama açıkçası ben matematikle ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum dedi. Peki dedim ne yapmak istediğini biliyor musun? Dedi biliyorum. Ben dedi kozmetikle uğraşmak istiyorum. Yani kozmetik konusu bana çok yakın bir konu dedi. Ama dedi şimdi dedi mesela siz dedi benim CV'mi dedi görseniz beni işe alır mısınız dedi. Çünkü hani hiçbir şey yapmamış kozmetikle ilgili. Dedim ki almam. Çok doğal olarak almam. Peki ben ne yapacağım dedi yani. Hani hem bunu çok istiyorum ama yapmamışım hani bu konuyla ilgili olarak. Dedim tam olarak da bu. O yüzden bir yerden başlamak zorundasın. Peki nereden başlayayım dedi yani. Dedim ki ne bileyim stajdan başlayabilirsin. Kozmetikle ilgili bir takım yayınları takip edebilirsin, konferansları takip edebilirsin. Bir yerden hani o özgeçmişine koyacak bir şey yapabilirsin dedi. Sonra uğraştık, didindik gerçekten de bir kozmetik firmasına arkadaşı staja soktuk. Ve en azından bir yerden başlamış oldu. Çünkü işte o zaman en azından bir kozmetik firmasının önüne o özgeçmiş gittiğinde diyecek ki ha okey bak bir staj yapmış ve soracak yani diyecek ki yavrum sen 4 sene matematik okumuşsun ne alaka üzerine? O arada da onun o şeyini tutkusunu ifade etme fırsatı gelecek aslında ayağına mülakat esnasında. Benim kastettiğim bu. Dolayısıyla bir yerden mutlaka adım atmak gerekiyor ve başlamak gerekiyor. Hani oturduğumuz yerden olmuyor. Bir ilham meleği demeyeyim size. Size bir kurtarıcı bir melek gelip de önünüze o fırsatı vermiyor. Kariyerde de ben bunu hep söylüyorum şeylere, öğrencilere ya da çalışanlara. Diyorum ki yani sen şu an çalışıyorsun, bir bölümdesin, okey ve memnun değilsin. Ve ne bekliyorsun mesela bu durumun değişmesi için? Yani bunu yöneticin mi mesela senin uzaktan görecek de Edacığım ya ben hissediyorum ki sen galiba tam yerinde değilsin. Dur ben seni hayal ettiğin bilmem ne departmanına alayım mı diyecek yani. Böyle olmuyor. Bunu dile getirmen gerekiyor. Bunun için bir adım atman gerekiyor. Ve gerekiyorsa da bir adım geriden başlaman gerekiyor Eda mesela. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. Biz hep kariyeri böyle dikey merdiven gibi algılıyoruz ya. Bence kesinlikle kariyer dikey merdiven değil ve yükselerek gitmen gereken bir şey de değil. Yani sen o merdivenden tırmanırken o yolun ve o merdivenin sana uygun olmadığını hissettiğin anda yan taraftaki merdivene geçebiliyor olman lazım. Ama biz bunu çok istemiyoruz çünkü mesela bir yerde müdür oluyoruz. Şimdi öbür taraf hiç bilmediğimiz bir kulvar. Diyorlar ki canım şimdi buradan uzman rolünde başlayacaksın. Onu da kimse istemiyor. Onun için bence kariyerde, okulda, okul seçimleri de, çocuk parkındaki o şeyler vardı ya böyle örümcek ağı gibi tırmanma şeyleri. Gerçekten bence öyle. Bu benzetmeyi Sheryl Sandberg de yapmıştı Facebook'un CEO'su bir kitabında. Ve bana ne kadar anlamlı gelmişti. Aynen böyle düşünüyorum demiştim. Dolayısıyla o unvanın, o koltuğun bize verdiklerini bırakıp gerçekten bir çocuk merakıyla başka bir kulvara atlayıp orada tekrardan başlayabilmek belki de hani bizi oraya biraz yaklaştıracak.
Çok çok güzel ifade ettin. Aslına bakarsan yani doğduğumuz geçmiş, bizim jenerasyondan bahsedeceğim birazcık. İnşallah yeni nesillerde bu biraz daha azdır diye ümit ediyorum. Senden onu da duymak isteriz. Çünkü sen en aktif gençlerle de iletişimde olup onların da kariyerlerinin planlamasında destek veriyorsun şu anda. Ama bizler hasbelkader ailemizin, toplumumuzun, okulumuzun, dostlarımızın söylediği bir takım bölümlere girdik. Şurada okursan iyi para. Genelde de para kazanma odaklıydı. Yani kariyer odaklıydı. Ben neden keyif alırım? Benim yaşam amacım nedir? Nerede gerçekten değer katabilirim gibi sorular pek sorulmadan bir kariyer çizdi yaşamımızda. Bir takım stepler vardı gitmemiz gereken. Ama bugün gençler ikigay diye bir kavramı biliyorlar. Hayat amacı diye bir kavram orada burada her yerde konuşuluyor, kitaplar yazılıyor üzerine. Ve çoğumuzun da ne yazık ki yaptığımız işler hayat amacımızla uymuyor. Kaldı ki dediğin gibi hayat amacı da kendini durmaksızın revize eden, defalarca sormamız gereken bir şey. Bugün benim hayat amacım ne? Bugün ben ne yapmaktan keyif alıyorum diye. Kendimize hayat amacımızı bulmak için sorabileceğimiz sorular nedir Özlem sence bu yolculukta? Kariyer yolculuğuna çıkan yeni nesil insanlara yönelik diyelim artık.
Evet. Ya birincisi soru sormadan önce şeyi bence önemli Eda. Yani o sıkışmışlık hissine kapılmamak. Çünkü bazen öyle oluyor. Ya artık hani böyle gelmiş, böyle gidiyor. Yani bu saatten sonra bu değişir mi? Mesela kafasından çıkmak lazım. Çünkü değişebiliyor. Yani mesela ben hep şey diyorum. Mesela Zülfü Livaneli 40 yaşından sonra kitap yazmaya başladı ya. Ve şu an böyle en sevdiğimiz yazarlardan birisi, öyle değil mi? Evet. Ya o yüzden bunun bir kere şeyi yok. Hani yaşı zamanı yok. Bir bununla başlamak lazım. Yani ikincisi ben çocukluk hayallerini çok önemsiyorum. Yani çocukken kurduğumuz hayaller bence çok acayip ipucu veriyor. Çünkü sonra biz o hayallerin bazılarını bence unutuyoruz. Hı hı. Zaman içerisinde ya da birileri bize şey diyor, o da neymiş canım, çok saçma bir şey. Yani bazen anne baba da olabiliyor, biliyorsun hani hobi olarak sen gene yap evladım cümlesi mesela, biliyorsun bir anne baba cümlesidir. Yani hobi olarak sen gene yap evladımlardan biz tabii çok uzaklaşmış bir nesiliz, o belki de çok yapmak istediğimiz konulardan bir tanesi bence o. Hatta geçenlerde Tamar'dan sana bahsetmiştim hatırlarsan. Evet. Çok iyi şeflerden bir tanesi Tamar Bal. O bir eğitiminde ya da bir TEDx konuşmasında da olabilir söylemişti. Dedi ki Özlem Sökben bana bir soru sordu dedi ve hala aklımdan gitmiyor. O soru da şu dedi. Bugün yapmadığın neler 9 yaşındaki halini üzerdi? Böyle bir soru sormuşum. Tamar'ı hatırlamıyorum da sorduğumu. Ama mesela gerçekten bence önemli bir soru. Çünkü 9 yaşındaki halin çok doğal olarak ben 48 yaşındayım. Benim 48 yaşındaki halimden bir beklentisi olmalı değil mi? Ben o günlerden bugünlerin hayalini kurdum. Ve nelerin peşini bırakırsam eğer 9 yaşındaki Özlem'i çok üzerim. Bir tanesi o. Hani böyle bir içimize dönüp bence çocukluk hayallerimizi bir üzerinden geçmek. İkincisi de bence gene çok karışan bir kavram var. O da güçlü olan, zayıf olan konusu. Orası da enteresan. Bence insanların bazen mesela şöyle söyleyeyim sana. İnsanların kafasını karıştıran bir konu var orada Eda. Güçlü olan aslında bizim çok iyi yapabildiğimiz bir konu olmak zorunda değil. Çünkü hepimizin çok iyi yaptığı bazı konular var ama hepimiz onları yapmaktan acayip de keyif almıyoruz. Ama o zaman o aslında bizim tam olarak bence güçlü alanımız değil. Marcus Buckingham var. Ben bir yazar ve konuşmacı, Amerika'da yaşıyor. Aslında İngiliz. Onu bir konferansta dinlemiştim ve ilk o benim kafamda mesela bunu uyandırmıştı. Dedi ki vallahi dedi siz İK'cılar hani genel olarak dedi insanların dedi hani zayıf taraflarını geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yani hem İK'cılar hem yöneticiler dedi hani mesela şirkette performans görüşmelerinde değil mi? Hı-hı. Yani ben sana çok az güçlü alanını söylüyorum değil mi Eda'cığım diyorum. Yani evet şu konuyu çok iyi yaptın ama diyorum arkadan biliyorsun ki geliyordur gelecek o gelmekte olan. O amadan sonrası Eda'cığım şu konuda çok iyisin kısmından her zaman daha uzun oluyor. Evet. Tamam mı? Diyor ki, diyorum ki sana Eda'cığım bak şurayı şöyle geliştirmen lazım. Bak iç müşteriyle olan ilişkilerini bilmem ne yapman lazım. Geçen sefer işte bilmem ne departmanından biliyorsun feedback aldık. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Sonra sen ne yapıyorsun? Sonra çok doğal olarak daha zayıf taraflarını geliştirmeye odaklanıyorsun. Bir yöneticinin gözüne girmek için hani bak seni dinliyorum ve elimden geleni yapıyorum'u göstermek için. İkincisi de işini kaybetmemek için çok doğal olarak değil mi? Ama bu arada senin süper yaptığın ve çok iyi olduğun konular var. Onlar ne oluyor? Arkada yavaş yavaş yavaş siliniyor. Ve Marcus Buckingham dedi ki sizin bu daha çok zaman ayırdığınız, maalesef daha çok zaman ayırdığınız zayıf alanlarınızda aslında o kadar da majör bir gelişim sağlayamazsınız. Canlarım dedi açık açık böyle. Çünkü bütün yaptığımız araştırmalar, bu konu üzerine yapılan sosyal deneyler ve keza tecrübem şunu gösteriyor ki zayıf tarafta daha minimal gelişebiliyorsun, hiç gelişemiyorsun demiyor. Daha minimal gelişiyorsun ama güçlü alanlarına odaklanırsan daha orada bir majör gelişme oluyor dedi. O yüzden dedi hani bunu da kulağınıza küpe edin. İnsanların da güçlü alanlarını silmeyin yani bastırmayın dedi. Böyle hani daha böyle yöneticilere ve insan kaynaklarına. Bu benim kafamda gerçekten yer etti Eda yani. Benim gerçekten bakıyorum. Çok iyi yapabildiğim konular var ama çok iyi yapabildiğim her konuyu dört gözle yapmayı beklemiyorum. O yüzden bence oradaki sorulardan bir tanesi de şu olmalı. Dört gözle yapmayı beklediğimiz şeyler neler? Mesela neleri dört gözle yapmayı bekliyoruz? Ya da neleri mesela sıfırdan öğrenirken çok kolay öğrendik? Bunlar da mesela bir ipucu veriyor. Değil mi? Bazı şeyleri böyle elimiz gitmiyor mesela. Bunlar belki ufak ufak ya da çevremizdeki atıyorum 10 bin kişiye kıyasla daha iyi olduğumuz konu nedir? Değil mi? Yani mesela işte belki sosyal medyada story koymak, bir şey koymak benim için 2 dakikalık ve çok kolayken senin için zul olabilir mesela.
Nitekim öyle.
Nitekim öyle de olabiliyor yani. Gibi yani bu çok minimal bir şey ama o sevdiklerimizi onlar bize bence ipucu veriyor. Hani hatta bir tane şey dedi. Bir tane öğrenci ya hocam dedi ben dedi bilgisayarda oyun oynamayı dört gözle bekliyorum ha o mu benim güçlü alanım. Dedim ki var ya olabilir. Oyun oynamak gibi bakma bilgisayar oyunu tasarlamaktan tut anlatabiliyor muyum yani bununla ilintili olabilecek çünkü bilgisayar oyunu deyip geçme. Ya orada senin hoşuna giden sadece o oyunu oynamak olmamalı dön arkada bak o görselleri mi seviyorsun sen? O hızımı seviyorsun. Başkalarıyla bir arada bir grup bir şey mi yapmayı seviyorsun? Yani onları da anlamak bence çok önemli. Biraz bunlar ipucu bize olabilir gibi geliyor.
Ay çok güzel değindin. Ve de bu neslin çocukları aslına bakarsan çok da şanslı. Yani eskiden çok belli başlı akademik olarak okulda seçebileceğimiz bölümler vardı. Şu anda gerçekten hani envai çeşit şey var. Daha derinleşmek istedikleri, bulabilecekleri konular var. Ama tabii ki eğitim sisteminin ona destek vermesi ya da çocuğun içerisindeki nasıl İK'cılar olarak da sizlerin göreviniz oydu. Ne olursa olsun karşıdaki eğitim sisteminden geçen insan ne yazık ki bütün yetkinliklerinin farkında olarak gelemiyor karşımıza. Onun yeşermesi, bulunabilmesi için bir alan sağlamamız da gerekiyor ne yazık ki. Kesinlikle. Ama çok daha şanslı yerdeler diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Biraz da değerlere değinelim mi? Çünkü günümüzde şu anda en çok konuşulan konulardan biri değerler. Bu değerlerimizin bizim kendi yaşam amacımızı bulma yolundaki rolü nedir? Değerlerimizle nerede örtüşüyor bu yolculuk?
Ya şurada örtüşüyor. Aslında biraz önce söylediğin hani şeyden son cümleden alacağım Eda. Gençler aslında çok şanslılar ve hani tam olarak da bazen kimse onlara söylemeyebiliyor bu yetkinlikleri dedin ya. Biraz oradan alacağım. Bu Dünya Ekonomik Forumu biliyorsun geçen sene mi evvelki sene mi 2025 becerilerini biliyorsun
evet.
Yayınladı. Mesela onların içinde birkaç tanesi çok kıymetli ve ben hani her yeri geldiğinde anlatıyorum. Yani bir tanesi mesela öz yönetim. Ya öz yönetim önce kendini tabii ki bilmek ve tanımakla oluyor. Yani o da işte şey bence giriyor. Yani güçlü ve zayıf alanlarını bilmek, artı değerlerini bilmek. Yani nedir kardeşim senin kırmızı çizgilerin mesela? Ama yani bunu kendi aramızda konuştuğumuz zaman mesela çok enteresan cevaplar çıkıyor. Diyor ki kardeşim ben hayvan üzerinde deney yapan bir firmada çalışamam, bak al sana kırmızı çiz. Bu bir değeri onun çünkü. Şu anda mesela görüyorum gene Z kuşağında inanılmaz bir sürdürülebilirlikle ilgili şeyleri var. Ajandaları var ve böyle keskin şeyleri var, tavırları var baktığımızda. Bunları çok çok iyi bilmek çok çok önemli. Ama değerler de bence değişebiliyor. O yüzden hani çok da böyle kasılmamak lazım. Bir dakika abi, benim bu hayattaki en önemli 3 değerim. Yani benim 20'li yaşlardaki değerlerimle 48'li yaşlardaki değerlerim biraz farklı olabilir. Yani temel değerlerim çok değişmiyor ama biraz daha şey yapabilir. Hani zamanın ruhuna uygun olarak evrilebilir. Orada şeyi çok önemsiyorum Eda. Diyor ki sen diyor, bu 2025 becerileri şunu söylüyor. Bak diyor, eğer ki sen kendi kişisel gelişimini tamamen içinde bulunduğun okula ya da içinde çalıştığın şirkete bırakıyorsan, geçmiş olsun canım benim diyor. Böyle bir dünya yok. Çünkü eskiden gene bizim zamanımızda, hatırla Eda, bizim biraz öyle bir beklentimiz vardı. Yani koskoca bir firmada çalışıyorum kardeşim ben. Burada da koskoca bir yöneticim var, değil mi?
Evet.
En iyi o bilir, beni tanır, kariyerime de yön verir diyorduk. Sonra zaman içerisinde hiç de bunun böyle olmadığını anladık. Ve bu 2025 becerilerindeki o madde şunu söylüyor. Diyor ki sen kendini bileceksin, tamam mı? Ve kendi kişisel gelişim planını önce kendin yapacaksın, tamam mı? Ben nereye gitmek istiyorum arkadaş? Ben bugün bu bölümde çalışıyor olabilirim ama ben 2 sene burada çalışacağım. Atıyorum X bir şey öğrenmek için ama benim nihai hedefim bilmem ne departmanında çalışmak. Bunu da söyleyeceksin yöneticine ve kendini de oraya doğru donatacaksın. Ve bunu sadece şirket oturup beklemeyeceksin. Şirket bana ne gibi eğitimler yazmış? Hani benim gerçekten şu cümleyi de çok duymuşluğum var. Yani 20 küsur yıllık insan kaynakları kariyerimde. Bize hiç eğitim yazılmıyor. Peki arkadaşım, sen hiç dile getiriyor musun mesela ya? Buna ihtiyacım var. Diyor musun mesela? Yani yoksa kataloğu açıyorsun, bakıyorsun şehir dışı eğitim mi seçiyorsun? Ha, gidelim de 2 günde orada takılırız diye. Ama öyle olmuyor o işler. Yani neyi gerçekten istediğini bilen bir insana destek olmak da çok kolay. Yani hem yönetici açısından hem içinde çalışılan şirket açısından gibi. O yüzden bence değerler, güçlü ve zayıf alanlarımız ve gerçekten nereye gitmek istediğimizi kendi kafamızda şekillendirmiş olmak, bence bu üçü çok el ele gidiyor. Öyle olunca işte kendimizi böyle suya düşmüş kurumuş yaprak gibi akıntıya bırakmamış oluyoruz bir yerde.
Kendi böyle hayatımızın iplerini elimize almaya başlıyoruz o noktadan sonra.
Kaptan kendimiz oluyoruz orada biraz daha. O zaman size destek olanlar da çoğalıyor, görüyorsunuz. Yani yönetici de, şirket de, ana baba da hatta bakarsınız. O yüzden orada hakikaten o öz bilinç, o öz yönetim biraz önemli hakikaten.
Evet, güzel bir konuya da değindin zaten burada da. Mesela biz Joint ID ve LifeWorks Labs'ı ilk kurduğumuz zamanlar insan kaynakları departmanlarında iletişime giriyoruz. Ve bizim konularımız tabii ki çok soft skill'ler geliyor. O zamanlar kurumlar eğitim yolculuğu diye tasarladıkları şeylerde daha elde tutulabilir somut bilgiler öğretmeyi, yani kişisel gelişim yolculuğu diye bir kalem ne yazık ki bundan 5-6 sene pek gündemimizde olan bir konu değildi. Ama pandemiyle beraber ve dünyanın dönüşümüyle beraber bugün daha önemli konular haline geldi. Kaldı ki sosyal medya sağ olsun, teknoloji sağ olsun, dünya çapında gerçekten çok kıymetli eğitmenlerin, içeriklerin hepsine ulaşabilme ihtimalimiz var. Yeter ki niyet edelim.
Aynen öyle. Yani şu anda Udemy'de, Coursera'da 39-40 liraya ne eğitimler var ya Eda, inanamazsın. Yani niye sen bekleyesin ki Allah aşkına şirket sana bir tane eğitim atasın diye. O girip oralardan almak. Sonra eğitim sadece eğitim değil ki. Yani senin mahallede bir tanıdığın insan, apartman komşun bile senin mentorun olabilir. Sen yeter ki ama nereye gitmek istediğini biliyorsan, tamam mı? O yolda emek vermiş herhangi bir insan senin mentorun olabilir. Dolayısıyla her şeyde zaten böyle sınıf içi ya da online eğitim değil ki. Ya bir de ben şu soft skill lafına acayip sinir oluyorum. Biliyorsun yani. Kesinlikle insan kaynakları tarafında dediğin çok doğru. Biz efendim teknik skill'lere daha çok odaklanacağız diye yıllarımız geçti. Ama pardon, benim elimde çok önemli bir data var bununla ilgili. Ben hayatımın hiçbir döneminde bir Allah'ın kulunu teknik bilgi yetersizliği yüzünden işten çıkarmadım.
Değil mi?
Hani
Doğru.
maalesef yol ayırma sebeplerimiz hani o soft skill denilen skill'lerden hep oluyor.
İnsani yetkinliklerine yönelik.
Evet, yani hani tamam mı, yani ya liderlik becerisi eksik olabiliyor, tamam mı? İyi bir lider olamıyor. İyi bir çalışan olamıyor, tamam mı? Çevresine zarar veren birisi olabiliyor. Ya da çalıyor, çırpıyor ki bu da bir davranış,
Tabii.
biliyorsun. Dolayısıyla hepsi aslında insan davranışına bağlı. O yüzden hani neden oraları daha dokunmak istemiyoruz da daha teknik tarafa dönüyoruz? Onu da bilmiyorum hani. Daha o tarafları acaba şirket şey mi düşünüyor? Ya beni bağlamaz arkadaş, hani bu saate kadar hani karakteri oluşmadan gelmişse artık ben ne yapayım bu saatten sonra mı diyor? Bilmiyorum
Ya
yani.
daha
Ben de
ölçülebilir olduğu için diye
çözemedim.
düşünüyorum. Hani o skill'leri bir sınavla bile olsa ölçebiliyorsun ama sen iletişiminde ne kadar şefkatliliği sen kullanıyorsun ölçmen zamana yayılmış bir yolculuk yani. Ve de çalışanlarınla beraber işbirliğindeki o sözlerinle olan bir yolculuk. O ölçülebilen bir değer değil. Baktığın zaman bence en büyük handikap orada çıkıyordu ama artık kaçınılmaz bir yolculuk bu.
Aynen.
Evet, bir de şey sormak istiyorum sana. Çünkü konuşmamızın başında tutkudan bahsettin. O hani kendi kariyerin, matematik kariyerinden diyelim, matematikle başlayan yolculuğunda başka bir yola girmek istediğinde bu tutku mudur, hobi midir? Tutkuyla hobiyi ayıran şey nedir? Çünkü insan kaynaklı olarak size gelen CV'lerde de en çok gördüğünüz şey herhalde hobiler ve hani ne acayip hobiler yazılıyor. Tutkuyla hobiyi ayıran nedir ve nasıl bir hobiyi tutkuya çevirebiliriz belki?
Öyle öyle, kesinlikle ayrı ve biz bu pandemi döneminde de bu arada çok gördük ve duyduk bu hikayelerini. Pandemi döneminde atıyorum işte evinde ekmek pişirenlerin hepsi patiseri açmak istediler. Oysa aslında ben hani şöyle bir örnek veriyorum Eda. Bence tutkuyla hobiyi ayıran en önemli şey orada verdiğimiz emek ve o kat ettiğimiz kilometrelerde çektiğimiz acıdan zevk alıp almama kısmı. Bak şimdi şuradan bağlayacağım konuyu. Şimdi tamam, ekmek yapıyoruz değil mi? Ama bir kişilik ekmek, mesela bir tane ekmek yapıyoruz değil mi? Biz onu bir hafta yiyoruz. 3-4 kişilik bir ailede. Şimdi çok da güzel yapıyor olabiliriz ama sen bir patiseri açtığın zaman, tamam mı, 100 tane yapacaksın o ekmekten. Ve bakalım bunu da sevecek misin? Mesela o ekmeği mayalamak için belki sabahın 3'ünde kalkman gerekiyor, değil mi? Hani mayalayacaksın ve hani bir noktadan sonra onu fırına vereceksin ki sabah taze ekmek almak isteyen insanlara taze ekmek çıkacaksın. Peki anacığım, kalkabilecek misin mesela her gün 3'te?
Evet, haftada bir
Açabilecek
gün yaptın,
misin?
yedin
Ha,
ayrı bir hikaye.
o ayrı. Bir de sadece patiseri açmak ekmek yapmayla alakalı değil ki, o bir paket. Yani oranın kirası, orada çalışan insanların ücreti, vergisi, osu, stopajı, şusu, busu. Mesela biz bunu gene şey Tamar'dan örnek vereceğim. Gene çok yakın zamanda konuştuk. Çünkü Tamar böyle çok iyi bir şef, çok iyi bir aşçı. Ama sadece çok iyi bir aşçı olarak kalması gerektiğini de anlamış birisi. Çünkü bir noktada bir restoran açıyor ve diyor ki nefret ettim diyor yani. Benim gerçekten mutfakta kalmam lazım. Restoran açtığın anda, çünkü içeriye de gireceksin, orada insanlarla da ilgileneceksin, çalışanlarla da ilgileneceksin. Yok tedarikçiler bilmem ne. Ben oraları sevmediğime karar verdim diyor mesela. O yüzden mesela battı, orayı kapattı ama diyor ki iyi ki de battım. Çünkü kendimle ilgili çok önemli bir şey öğrendim diyor. Ben aşçıyım diyor yani. Ben mutfakta olmam lazım. Dolayısıyla bence tutkuyla hobiyi en çok ayıran şey o. Sen o seçtiğin yoldaki bütün aslında dikenlere de okey misin? Çünkü dikensiz bir hayat yok tabii yani. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Her yaptığımız işinde dikeni var, can sıkıcı yerleri var, uykumuzu kaçırabiliyor değil mi? Bazen gece böyle bir anda ben gecenin üçünde kalkıp çok to-do list yazdığımı bilirim. Tamam mı? Ama kendi seçtiğim yol ise bu, bana hiç koymuyor Eda. Ama bir başkasının seçtiği yolsa mesela, diyelim ki anam babam bana demişse ki yavrucuğum bizim ailemizde herkes avukat, o yüzden senin de avukat olman lazım. Okey deyip girmişsen ve aslında hiç de çok keyif almıyorsan, o zaman işte o dikenler sana daha çok batıyor. Yani o işin getirdiği can sıkıcı noktalar seni daha çok üzüyor. Ama yolunu sen seçmişsen diyorsun ki biliyordum ki zaten ben bunların olacağını ve okeyim bunlarla diyebiliyorsun. Herhalde bunlar ayırıyor diye düşünüyorum. Yani tutkuyu ve hobiyi. Çünkü hobi conditional bir şey. Yani canın isterse gidersin, canın isterse yaparsın. Ama hani tutku dediğin, yani seçtiğim yol dediğin şey öyle değil ki. Hani
dirayet göstermen gerekiyor.
Aynen öyle. Şeyin çok seviyorum, Mark Manson bu konuyla ilgili çok yazar çizer ve diyor ki buradaki mevzuyu o tutkudan, o hani kurduğun hayalden oraya, hani bundan alacağın keyif belirlemiyor diyor. Tam tersi, buna yaparken ki o sana batan dikenler belirliyor diyor ve sen bunlardan ne kadar umursamıyorsan işte o zaman o senin yolun, gerçekten senin seçtiğin yol diyor. O yüzden gene emeğe geliyor.
Evet, bir de hizmete inanıyor olman, o amaca inanıyor olman lazım ki devam edebil.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani biz mesela TEDx'te de sahneye hazırladığımız insanları da mesela aynısını söylüyoruz. Eda, eğer ki sen bu anlattığına inanmıyorsan etinle kemiğinle hiç kimseyi de inandıramazsın ve etkileyemezsin. O yüzden her şeyden önce senin o tutkuyu yaşaman ve göstermen lazım 18 dakikalık konuşma boyunca. Hani meslek de öyle yani, ya da yaptığımız işler de öyle.
Ay, çok kıymetli, çok keyifli bir sohbetti. Birçok şey aldım ben kendime dair. Hatta bu akşam işte bir panele katılacağım konuşmacı olarak. Oraya dair söyleyeceklerime de şu anda ilham almış durumdayım. O yüzden çok çok teşekkür ederim sohbetimiz Süper. İçin. Dinleyen herkes de umarım, yani hani gerçekten hayat bilinmezler dünyası. Yin ve yang, gece ve gündüz olduğu gibi her şeyin içinde mutlu olduğumuz ama zorlandığımız anlar da olacak. Ve seçtiğimiz işte de o dirayeti gösterebilmemiz, devam edebilmemiz ancak değer kattığımız kuruma, değer kattığımız işe inanıyor olmamızdan geçiyor bence. Ve de son zamanlarda da, yani seninle de konuştuğumuz konularda da dönüp dolaşıp geliyor ki kendimizi geliştirmemiz lazım. Şu anda insan kaynaklarında çok konuşulan iki olgu var. Upskilling ve reskilling diye. Yani gerçekten ya başka bir iş modelinde kendini geliştiriyor olman lazım ya da yaptığın işi de daha derinleşip daha da profesyonel hale geliyor olman lazım. Yani eğitim artık kaçınılmaz. Sonu olmayan bir yolculuktayız gibi geliyor bir kariyer yolculuğunda.
Kesinlikle öyle. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum Eda burada unutmadan. Kendimizi de bence çok dövmemek ve limitlememek lazım. Bu da çok önemli. Yani benim kişisel olarak çok senelerce yaptığım bir şeydi bu. Yani başka bir alana kayma fikri aklıma gelince hep şey diyordum. Yok yok, taş yerinde ağırdır kardeşim. Sen İK biliyorsun. Sen insan kaynakları biliyorsun. 20 senedir bu işi yapmışsın yani. Senin başka tarafta ne işin var diye. Biz kendi kendimizi de bazen limitliyoruz. Hı hı. Özellikle hani seninle sohbet ettiğimiz, benim böyle bir çok keyif aldığım bir konu vardı. Ve onunla ilgili hani bir atılım yapayım mı, yapmayayım mı? Ne olacak hani, denesem mi noktasında kendimi o kadar çok tuttum ki tekstil konusunda biliyorsun. Dedim ki sen kimsin ya? Sen ne anlarsın tekstilden? Sen ne aileden tekstilcisin, tamam mı? Ne designersın, ne çizebiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Yani sonra kendimi dedim ki yani ne olacak ya, bir denesem. Hani ben çok iyi çizemiyor olabilirim Ama teknoloji değişti. Çok iyi çizen insanlarla birlikte bir şeyler yapabilirim. Diye kendimi bir noktaya getirdim ve adım atar hale geldim. O yüzden hani şu an bizi dinleyenlere de ben naçizane gerçekten onu söylemek istiyorum. Ne olur limitlemeyelim kendimizi. Ben bunu bilmiyorum. Ben bunu yapamam. Nasıl olsa edemem deyip kendimizi aşağıya çekmeyelim. Çünkü zaten hani oradan adım atamıyoruz maalesef. Öyle yaptığımız zaman.
Evet, bir ölümlü olduğumuzu hatırlayalım, bir yaşam olduğunu hatırlayalım ve mümkünse de bu yaşamın full keyfini çıkaralım, yapmak istediklerimizi, tutkularımızı yaşama geçirelim.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ederim Özlemciğim, kıymetli vaktin için, sohbetin için. Ben çok değerlendirdim, yani gerçekten kendime dair çok şey buldum.
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu zamanı bana verdiğiniz için ve dinleyenlere de sevgilerimi gönderiyorum.